Ayrım 4. Yıldırım sıkıntıyla başını salladı. Acemi çocuk diye söylendi. Kimlerle dans ettiğini farkında değil. Bugünkünü saymazsak Gözcü ile Moskova'ya geldiğinden bu yana iki kez bağlantı kurulmuşlardı. İlki Tretyakov Sanat Galerisi'nde, ikincisi ise Bolşoy Tiyatrosu'nda. Tretyakov Sanat Galerisi'nde şifreli mesaj alışverişi yapılmış, Bolşoy'da ise kısa süreliğine de olsa yüz yüze görüşmüşlerdi. Teşkilatın talimatları Gözcü'ye iletilmiş, karşılığında da TKP kolektifi hakkında özet bilgiler içeren şifreli iki rapor alınmıştı. Ancak bu raporlar oldukça yetersizdi. Türk komünistlerinin çoğunun gerçek kimliğini bilmiyordu Gözcü. Kimliğinden emin olduğu yalnızca iki kişi vardı. Onları da çok önceden teşkilata bildirmişti zaten. Daha ayrıntılı bilgiler vereceğini yazıyordu ama son raporda yeni bilgi yoktu. Böyle olacağını daha önceden kestirmişti Yıldırım. Bu nedenle de bir hafta sonra yüz yüze bir görüşme mesajı bırakmıştı. Mesajı bırakmasının bir başka nedeni de Moskova'yı yeterince tanımayan Gözcü'nün bulduğu sakıncalı bağlantı yerlerinden kurtulmaktı. Üçüncü bağlantı için hiç olmayacak bir yeri Kurkino'daki oyuncak mağazasının tuvaletini seçmişti Gözcü. Klozetin arkasındaki çinilerden birinin sökülmüş olduğunu, oraya rahatlıkla not konulabileceğini yazmıştı son mesajında. Kurkino son derece salihsiz bir seçimdi. Ama Moskova'yı bilmeyen, üstelik her istediğinde okuldan dışarı çıkamayan Gözcü'nün bu seçimine uymaktan başka çaresi yoktu Yıldırım'ın. Bağlantı noktasına giderken her zamankinden daha dikkatliydi. Elçilikten öğleden sonra çıkmış, evine gitmişti. Onu izliyorlarsa bugünkü mesaisinin bittiği görünümünü vermek istiyordu. Evinde bir saat kadar oyalandıktan sonra giysilerini değiştirip çıkmış, önce bir taksiye, ardından metroya binmiş, sonra yeniden bir taksiye atlayarak Kurkino'ya gelmişti. Bu hareketli yolculuk sırasında gözü hep arkada olmuş, peşinde gölge var mı, yok mu diye çok dikkat etmişti. Oyuncak mağazasının tuvaletinden Gözcü'nün şifreli mesajını almış, yerine yeni görüşme yerini bildiren aynı şifreyle çözülebilecek bir not bırakmıştı. Oyuncak mağazasından küçük bez bir tavşan alarak çıkmış, taksi beklerken köşedeki bir kamyonet dikkatini çekmişti. İlgisiz görünmüş ama taksiye bindikten sonra arkasını kontrol etmeyi unutmamıştı. Bir ara yine görür gibi olmuştu kamyoneti ama emin olamamıştı. Önlem olsun diye metroya gitmemiş, ara sokaklardan birinde inerek yürümüştü. Sokak ıssızdı. Ne bir araç geçmişti ne de bir insan. Temiz olduğunu anlayınca yeniden caddeye çıkıp bir taksiye atlamış, ilk metro istasyonunda inmişti. Bu arada sık sık arkasını kontrol etmiş, izlendiğini gösterir bir işarete rastlamamıştı. Ama içi hiç rahat değildi. Yaptıkları iş çok tehlikeliydi. Bugün değilse bile birkaç görüşme sonra KGB bu işin kokusunu alacaktı. Yıldırım'a göre bu kaçınılmazdı. Gözcü ile ilişki kurmuş olmaları bile çılgınlıktı. Gözcü uzun erimli amaçlar için sızdırılmıştı partiye. TKP'yi dış düşmanının iç uzantısı olarak gören Milli İstihbarat Teşkilatı, Gözcü'nün örgüt içinde yükselmesini, etkili bir yönetici olmasını hedefliyordu. Böylece gizliliği bir efsane haline getirilmiş, bu 60 küsur yıllık partinin yöneticileri açığa çıkarılacak, çalışmaları kontrol altına alınmış olacaktı. Ama işler umduğu gibi gitmedi. 12 Eylül darbesiyle yönetime el koyan askerler, uzun erimli amaçlar yerine günlük başarılara ihtiyaç duymaya başladılar. 5 yıldır aralıksız sürdürülen operasyonlarda tutuklanan binlerce yandaşına rağmen örgütlerinin önemli bir bölümünü korumayı başaran parti, çalışmalarını sürdürerek gerek yaptığı radyo yayınıyla, gerek büyük kentlerde gizlice dağıttığı bildiriler, fabrika girişlerine, okul önlerine astığı afişlerle halkı askeri yönetime karşı direnmeye çağırıyordu. Bu çalışmalar halkın çoğunluğunun dikkatini çekmese de generalleri rahatsız etmişti. Partinin çökertilmesi, kadrolarının tutuklanması için yalnızca siyasi polis değil, TKP'nin Sovyetler Birliği ile bağlantısı da göz önüne alınarak MIT'te alarma geçirilmiş, kısa sürede bu örgütlerinin dağıtılması istenmişti. Askerlerin atamalarıyla yönetilen MIT, generallerin bu istemini gerçekleştirmek için teşkilatın elindeki tüm olanakları gözden geçirerek büyük bir operasyon başlatmayı planladı. Operasyonun baş oyuncusu ise yıllar önce partiye sızdırılan gözcü olacaktı. Bu karar MIT'in ilgili birimlerinde görüş ayrılığına yol açtı. Deneyimli istihbaratçıların çoğu operasyona karşı çıktılar. Gözcünün kalıcı amaçlar için TKP'ye sızdırıldığını, yakın bir gelecekte önemli bir yönetici olacağını, böylece hem bu partinin çalışmalarının kontrol altına alınabileceğini hem de uluslararası komünist hareketin işleyişini, çalışma tarzını içeriden tanıma olanağı elde edeceklerini, böylesi bir olanağı günlük politik çıkarlar için feda etmenin yanlış olduğunu söylediler. Tutuklamalar ne kadar geniş kapsamlı olursa olsun, geniş bir ilişki ağı bulunan TKP'yi Sovyetlerin desteği göz önüne alındığında tümüyle çökertmek olanaklı değildi. Gözcüyü partiye sızdıran ekip bu görüşlerini MIT'i yöneten Memduh Paşa'ya anlattılar. Deneyimli istihbaratçıları dinleyen Paşa ikna olmaya yaklaşmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor yazılmasını istedi. Oturup olayı bütün ayrıntılarıyla gözler önüne seren bir rapor yazıldı. Generaller raporu ilgiyle okudular. İstihbaratçıların ince düşüncelerine saygı duydular. Becerilerini takdir ettiler. Ama operasyondan da vazgeçmediler. Yalnızca kolay yetiştirilmeyecek bir eleman olan gözcünün açığa çıkmaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini belirttiler. Gözcü projesini yaratanlar tam anlamıyla şoka uğramışlardı. Ama ellerinden de bir şey gelmiyordu. Emir demiri keserdi. Böylece proje içerik değiştirdi. Gözcü yakın bir gelecekte partiye ağır bir darbe vurma, örgütleri çökertme amaçlı bir operasyon için çalışmaya başladı. Ancak o sırada Gözcü partiden birinin kendisinden kuşkulanmaya başladığını bildirdi. Kuşkucu kişiyi etkisiz hale getirmek için küçük bir operasyon yapıldı. 53 kişilik bir militan topluluğu ele geçirildi. Kuşkucu artık Gözcü'ye zarar veremezdi. Tutuklamaların gerçek amacını bilmeyen Sıkı Yönetim Komutanlığı, emniyeti ve MIT'i kutladı. MIT'teki uzmanlar çok iyi biliyorlardı ki TKP'nin bu tutuklanan grup gibi onlarca örgütü vardı. Ama ülkeyi yöneten generaller açıklama değil, tutuklama istiyorlardı. Olabildiğince çok ve çabuk tutuklama. Bu da gözcünün fazla mesai yapması demekti. Tam bu noktada beklenmedik bir gelişme oldu. Parti gözcüyü Moskova'ya eğitime gönderme kararı aldı. İstihbaratçılar bu durumu temkinli karşıladılar. Yoksa gözcü deşifre mi olmuştu? Parti onu Moskova'ya götürerek etkisiz hale getirmeyi mi amaçlıyordu? İstihbaratçılar kara kara bunları düşünürken durumu öğrenen generaller bu gelişmeye sevindiler. Aradıkları fırsat ayaklarına gelmişti. Böylece TKP'nin yurt dışı bağlantısı açığa çıkarılacak, vatan hainleri suçüstü yakalanacaklardı. Ama yanlış hesap Bağdat'tan olmasa bile Moskova'dan dönecek, Yıldırım'ın korktuğu olay eninde sonunda gerçekleşecekti. Kötü sonu engellemek için kurnazlık yapmaya karar verdi Yıldırım. Gözcü'nün mesajını aldıktan sonra Türkiye'ye şifreli bir rapor yazarak izlendiğini, adamlarının deşifre edilmiş olabileceğini bildirdi. Operasyonu burada keserek Gözcü'yü korumak olanaklıydı. Böylece hem Gözcü'yü hem de kendini kurtarabilirdi. Ama yolladığı rapora bir türlü yanıt verilmiyordu. Bütün umudu bu öğleden sonra gelmesi gereken diplomatik kuryedeydi. Yıldırım bunları düşünürken kapı açıldı. Elinde sarı bir zarfla büyükelçilikte katip olarak çalışan MİT'in Acar elemanlarından Ali içeri girdi. Kurye geldi amirim. Sanırım beklediğiniz haber bunun içinde. Yıldırım Ali'nin uzattığı zarfı aldı. Aceleyle açarak masaya yürüdü. Şifresini artık ezbere bildiği satırları ağır ağır yutarcasına okudu. Yeniden okudu, yeniden okudu. Sonra kağıdı masanın üzerine fırlattı. Kötü bir haber mi amirim? Diye sordu Ali. Önemli değil, böyle olacağını biliyordum, dedi Yıldırım. Ama suratından düşen bin parçaydı. Üzüldüm, dedi Ali. Yapabileceğim bir şey varsa... Sağ olasın, dedi Yıldırım dalgın bir sesle. Sonra bakışlarını genç meslektaşına çevirerek ekledi. Sen de git yat artık, vakit geç oldu. İyi geceler, diyerek saygılı bir tavırla çıktı kapıdan Ali. O çıkar çıkmaz sağ elini yumruk yapıp öfkeyle sol avucunu vurarak söylendi. Bizi harcayacak bunlar, göz göre göre yakacaklar bizi. Teşkilatta arasının iyi olmadığı askerlerle anlaşamadığı sivil meslektaşları geldi gözlerinin önüne. Nasıl da sevinecekler bu işe. Belki de özellikle bu görevi verdiler bana. Teşkilattan ayağımı kaydırmak için. Yıldırım, MİT'te reform yapılmasını istiyordu. Bu düşünceleri teşkilatta her zaman güçlü olan askerlerin kulağına da gitmiş, birkaç kez usulünce uyarmışlardı onu. Başına bir iş gelse zil takıp oynayacaklarından kuşkusu yoktu. Duvardaki ahşap saatin gonguyla sıyrıldı düşüncelerinden. Gözleri ikinci gongunu vuran duvardaki antika saate kaydı. Akrep ile yelkovan birbirlerine epeyce yaklaşmışlardı. Bir süre ne yapacağını bilmeden masasının yanında dikildi. Kendini çok yorgun hissediyordu. Düşüncelerini toparlaması için iyi bir uykuya ihtiyacı vardı. Masanın üzerinde duran evrak çantasını alıp kapıya yöneldiğinde antika saatin gongu 11. kez vurmaya hazırlanıyordu. 7. Bölüm. Duvarları kardeş komünist partilerin kırmızısı bol flamaları Rusça, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Almanca, Fransızca ile yazılmış farklı sloganların süslediği rengarenk afişleriyle donatılmış geniş odada buluştuklarında parti üyelerinin çoğunun neden toplandıkları hakkında en küçük bir fikirleri bile yoktu. Sol tarafta duvarı boydan boya kaplayan Moskova'daki belediye, fabrika, okul, yerel parti örgütlerinin armağan ettiği flama, plaket, rozet gibi eşyalarının sergilendiği bir büfesi, ortada çamdan yapılma 6 kişilik bir toplantı masası ve sağ tarafta yataktan bozma bir divanı bulunan bu odayı Türkler parti toplantıları için kullanıyorlardı. Asaf odanın ortasındaki ahşap masada oturuyordu. Sol yanına Leonid'i, sağ yanına hücre sekreteri Hikmet'i almıştı. Yüzünde üzüntüden çok, trajik olaylar karşısında bile soğukkanlılığını yitirmeyen büyük adamların sessiz ciddiyeti okunuyordu. Leonid ellerini çaresizlikle masanın üstünde kavuşturmuş, az sonra duyurulacak olan felaketin sorumlusu sanki kendisiymiş gibi huzursuzluk içinde bekliyordu. Asaf'ın tüm ısrarlarına karşın öğrencilerine Mehmet'in öldürüldüğünü söylemeyi göze alamamıştı. Toplantıya katılma konusunda da çok düşünmüş ama saygı duyduğu, umut bağladığı bu insanları böyle zor bir durumda yalnız bırakmayı kendine yedirememişti. Şimdi ona her zamankinden daha çok ihtiyaçları vardı. Kolektifin sekreteri Hikmet'in yüzünde hüzünle korkunun birbirine karıştığı, henüz anlamını bulamamış bir ifade gezinip duruyordu. Asaf, Mehmet'in öldürüldüğünü ona anlatmıştı ama olayı tam olarak kavradığı söylenemezdi. Cinayet haberini duyduğunda tek bir sözcük bile etmeden anlamsız gözlerle bakınıp durmuştu. Asaf onun korktuğunu, hatta paniklediğini düşünmüş. Demek ki kritik anlarda bu yoldaştan bir şey beklememek gerekir diye geçirmişti içinden. Korkmuştu Hikmet ama ruh halini yalnızca bu duyguyla açıklamak haksızlık olurdu. Hissettiği korkudan çok o yıllardır yakasını bırakmayan bildik huzursuzluktu. Beklenmedik olaylar, başarı getiren hoş sürprizler bile olsa onda büyük tedirginliklere yol açardı. Dengesi bir anda bozulur, yaşarken kıymetini bilmediği o sağlam dinginlik günlerce yerine gelmezdi. Eski durumun neden nasıl değiştiğini anlamak, yeni olana ayak uydurmak, bütün bunlar korkunç şeylerdi Hikmet için. Onun ruhunu dinginleştiren en önemli etkendi denge. Marksizmi benimsemesinde de bu eğilimin önemli bir rol oynadığı söylenebilirdi. İnsanlığın komünizme ulaşacağı o büyük uyuma, toplumsal işleyişin kazanacağı o olağanüstü armoniye duyduğu hayranlık, Hikmet'in devrimci kavgaya katılmasında belirleyici bir etken olmuştu. Mehmet'in öldürülmesi bütün dengesini alt üst edecek, onu ciddi bir depresyona sürükleyecek çapta bir olaydı. İşin en kötü tarafı bu saplantısını yoldaşlarından gizlemek zorunda olmasıydı. Bunalımın daha da katmerlenmesi anlamına geliyordu bu. Ama sorununu kimseye anlatmazdı. Bunu bir tür zayıflık olarak görüyordu. Hem anlatacaktı da ne olacaktı? Sanki biri çıkıp da şöyle yaparsan geçer mi diyecekti. O halde tartışmanın bir anlamı yoktu. Olayı duyduğunda gözlerinde beliren o ürküntü veren derin boşluk bu yüzdendi. Asaf'ın düşündüğü gibi yalnızca korkudan değil. Masanın sol tarafında yataktan bozma divanda Türk komünistlerin en ayrıksı kişisi Kerem oturuyordu. Buna oturmak da denilmezdi. Sırtını arkaya dayayarak yan uzanmıştı demek daha doğru olurdu. Şiddetli bir grip geçiriyordu. 3 gündür Moskova'daki okulun revirinde yatıyordu. Mustafa Supiler'e anma toplantısı söz konusu olunca hasta yatağından kalkıp gelmişti siteye. Ama pek doğru yaptığı söylenemezdi. Hapşırıp duruyordu. Gözlerinin altı çökmüştü. Hala geçmeyen ateşin yanaklarına verdiği hafif kızıllık, insanlarla barışık olmayan bu tuhaf adamın yüzüne arkadaşlarının hiç de alışık olmadıkları bir mahcubiyet havası veriyordu. Futbol, voleybol maçlarına katılmazdı Kerem. Masa tenisi ya da bilardo oynadığı görülmüş iş değildi. Bazen o da havasında olursa satranç oynayanları izler, genellikle dayanamaz masanın birine kendi de çökerdi. Bu oyunda hiç de fena değildi. İddialı Rusları bile yendiği olurdu. İnsanların görmek için dünyanın dört bir yanından onca yolu tepip geldiği halde bilet bulmakta zorlandığı ama Leninizm Enstitüsü öğrencilerinin en ön sıralarda rahatça oturma olanağını elde edebildiği ünlü Bolşoy Balesi'nin gösterilerine bile yalnızca bir kez gitmişti. O da tarihin ilk köle ayaklanmasını konu alan Spartaküs'ün sahnelendiğini söyleyen Şerif'in ısrarıyla. Bir daha da ne bir tiyatroya ne de başka bir sanatsal etkinliği izlemeye gitmişti. Yoldaşların neredeyse tamamı giyinip kuşanıp Moskova'ya inerken o odasına kapanır, bir türlü bitiremediği kapitali birkaç demlik çay, birkaç paket sigara eşliğinde okumaya başlardı. Kolektifin sanat sorumlusu olan Cemil bir kez onu eleştirmeye kalkmış ama aldığı tepki karşısında bunu yaptığına yapacağına bin pişman olmuştu. Yoldaş, demişti Cemil olağanca içtenliğini takınarak, bu gösterileri belki bir daha ömür boyu izleme olanağı bulamayabilirsin. Ben buraya bale izlemeye gelmedim, demişti Kerem soğuk bir tavırla. Ama bu da eğitimin bir parçası, diyerek ikna etmeye çalışmıştı Cemil. Eğitimin ne olduğunu senden öğrenecek değilim, diyerek kestirip atmıştı Kerem. Cemil işin peşini bırakmayıp, "Yanlış düşünüyorsun yoldaş. Bizi birbirimizden öğreniriz." diye üsteleyince Kerem onu eliyle itekleyerek "Beni rahat bırak." demişti. Cemil ani bir refleksle Kerem'in elini yakalamış, iki yoldaş gergin bakışlarla birbirlerini süzmüşlerdi. Kökleri ülkede yaşanan olaylara kadar uzanan bu gerginliğin kavgaya dönüşeceğini fark eden Cemil kendine gelmiş, "Ne halin varsa gör" diyerek onu bırakıp gitmişti. Bir komünist için oldukça tuhaf olan bu süreyen yalnızlık hali o kadar belirgindi ki yabancı gruplar da durumu fark etmekte gecikmemişler. Yunanlılar onu 9+1 diye tanımlar olmuşlardı. En iyi çocuklarla anlaşırdı Kerem. Dillerini bilmemesine karşın sitenin bütün işlerini çekip çeviren İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanı, günümüzün sevimli alkolüyi İhtiyar Ivan'ın 6 yaşındaki torunu Seryoşla'yla oyunlar oynar, iri cüssesini aldırmadan karlar arasında onunla koşturur dururdu. Kerem'in bu halini gören yoldaşları ne diyeceklerini bilemez, onu devrimci harekete hasbelkader gelmiş bir tür meczup olarak kabul ederlerdi. Onu savunan tek kişi Mehmet'ti. "Kerem'in neler yaşadığını bilmiyoruz. Belki de başından çok kötü olaylar geçmiştir" diyerek bu yoldaşa karşı daha anlayışlı davranılmasını isterdi. Ama Kerem Mehmet'ten hiç hoşlanmazdı. Kolektifte sevdiği tek kişi Şerif'ti. Eğer buna sevmek denebilirse. Çünkü bazen Şerif'le saatler süren uzun sohbetler yapar, aralarından su sızmaz ama bazen de onu hiç tanımıyormuş gibi davranırdı. Şerif'in de bu sohbetlerden haz ettiği pek söylenemese de bu sorunlu yoldaşı kırmak içinden gelmez. Gerekirse sabaha kadar onu dinler, konuşmadığı zamanlarda tek bir soru bile sormadan kendi işine bakardı. Kerem, yüksek ateşten baygınlaşan gözlerinde tuhaf bir ifadeyle karşı iskemle sigarasını tüttüren Şerif'e bakıyordu. Üstünkörü gülümsedi Şerif arkadaşına. Aklı apansız çağrıldıkları bu gece yarısı toplantısındaydı. Sigarasından derin bir nefes çekip bakışlarını odanın ortasındaki masaya kaydırarak Asaf'ı incelemeye başladı. Ama duygularını gizlemede usta olan yılların politikacısı Asaf'ın yüzünden olanları anlaması çok zordu. Derin bir nefes daha çekti sigarasından. Tütünün acı tadı damağını dağlayıp genzine kadar ulaştı. Yüzünü buruşturarak elindeki sigaraya baktı. Kozmos, Sovyetler'de üretilen en iyi markalardan biriydi. Ama Samsun'dan sonra Şerif'e oldukça tatsız gelmişti. Ülkeden getirdiği stok bitince çaresiz alışmıştı bu sigaraya. Daha 40'ına bile girmemişti Şerif ama en az 50'sini de gösteriyordu. Cılız kumral saçları çoktan beyazlamaya başlamıştı. Seyrek kirpiklerinin tükendiği, göz uçlarından şakaklarına kadar uzanan derin kırışıklıklar, çileli bir geçmişin izleriyle erken bastıran bir yaşlılığın sevimliliğini aynı anda nakşetmişti bu zayıf yüze. "Sen niye geldin ki bu hasta halinle?" diye çıkıştı Kerem'e. Biraz da odadaki can sıkıcı suskunluğu bozmak için sormuştu bu soruyu. Kerem hiçbir şey söylemedi. Acı acı gülümsedi yalnızca. Asaf da işitmişti Şerif'in söylediklerini. Bu lafları yersiz bulduğunu belirten bir ifadeyle baktı onlara. Şerif tınmadı. Gözleri Leonid'e kaymıştı. Göz göze gelecek gibi oldular ama Rus öğretmen bakışlarını hemen kaçırdı. Şerif buna bir anlam veremedi. Neler oluyordu? Düşünceleri yanında oturan canın fısıltısıyla dağıldı. Önemli bir olay var galiba. Şerif arkadaşına dönerek ilgiyle dinlemeye başladı. "Baksana," diye sürdürdü Can, başıyla masayı göstererek. "Leonid ile Asaf da katılıyor toplantıya." Gerçekten de bu ikisinin kolektifle birlikte toplantı yaptıkları görülmüş iş değildi. Hem de gecenin bu saatinde. Asaf daha önce yalnızca bir kez bulunmuştu toplantılarında. O da Moskova'ya geldikleri ilk günlerde. O toplantıda parti okulundaki eğitimin önemi, TKP'lilerin yıllardır en disiplinli öğrenciler olma onurunu elinde tuttukları, bu onuru yeni kolektifin de bozmaması gerektiği hakkında bir söylev çekmiş, kadınlarla ilişki konusunda dikkatli olunması, bütün ilginin derslere verilmesini önermişti. O günden sonra da Asaf'ın kolektifle örgütsel ilişkisi kesilmişti. Kesilmişti ama o hiçbir zaman yoldaşlardan uzak duramamış, her fırsatta insanlara karışmayı sürdürmüştü. Özellikle Marksizmle ilgili ukalalık sayılacak açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Cemil ile kadınlarla arası iyi olan Can'a sık sık takılması yüzünden tatsızlıklar çıkmıştı. Can, temiz giysileri, bakımlı haliyle öteki yoldaşlardan hemen ayrılıyordu. Almanya'ya işçi olarak giden Kürt bir ailenin ikinci erkek çocuğuydu. Cemil ona Zaza Kürtlerinin en yakışıklısı diye takılırdı. Almanya'da partilenmişti Can. Daha güvenli bir çalışma yapma olanağı varken Avrupa'da yaşayan birçok Türkiye'li komünistin tersine daha tehlikeli bir görev seçmiş, Merkez Komite ile ülkedeki örgütler arasında kurye olarak çalışmaya başlamıştı. Bu yüzden ülkedeki partililerin psikolojisini yakından biliyordu. Onu tanıyanlar da insana güven veren bu içten gülüşlü yoldaşı kendilerinden biri sayıyor. Avrupa'da yaşayan kavga arkadaşlarına karşı alttan alta hissettikleri küçümseme duygusunu ona karşı duymuyorlardı. Can'ın tüm ülkedeki TKP'lilere göre önemli bir avantajı daha vardı. Parti merkezindeki insanları tanıyordu. Ülkedeki yoldaşların pek çoğunun sandığı gibi örgütü yarı tanrı, yarı insan, efsanevi önderlerin değil, yanlışlar yapabilen, korkan, bazen kendi çıkarlarını düşünen, kendisi gibi etten kemikten kadroların yönettiğini biliyordu. Onun kafasında TKP miti çok önceden yıkılmış, örgütü daha gerçekçi bir gözle değerlendirme olanağı bulmuştu. Can'ın yanındaki iskemlede Beşir oturuyordu. Leninizm Enstitüsü'nün Avrupa'da üretmiş malları satıldığı mağazasından oldukça yüklü bir paraya aldığı, yanları beyazlı kırmızılı şeritlerle süslenmiş lacivert eşofmanlarıyla gelmişti toplantıya. Aynı eşofmandan Afganlar, Brezilyalılar, Lübnanlılar ve Nikaragualılar da almışlar. Sovyet hükümeti nedense tek tip eşofman ithal ettiğinden farklı ülkelerin devrimcileri aynı futbol takımının üyesiymişler gibi benzer eşofmanlarını giymek zorunda kalmışlardı. Belki de Beşir enternasyonalizm duygusunu böylesine somut yaşattığı için bu eşofmanları çok seviyor, dershaneden gelir gelmez hemen sırtına geçiriyordu. Daha önce de defalarca toplantılara eşofmanla katılmıştı. İlkinde Hikmet onu uyarmış, eşofmanların toplantının ciddiyetini bozduğunu söylemişti. Ama Beşir, mapushanede en önemli toplantıları bile eşofmanlarla yaptıklarını söyleyerek karşı çıkmıştı parti sekreterine. Tartışma uzamaya başlayıp da konu Çanakkale cezaevinde yaşanan açlık grevindeki kahramanlıklarına dönünce artık bu öyküleri dinlemekten gına gelen öteki yoldaşlar müdahale etmişler. Beşir de böylece kendi aralarındaki toplantılara eşofmanla katılma hakkını elde etmişti. Ama şimdi odadaki ağır havadan önemli bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlıyor. Özellikle de Leonid'in burada olmasından çekinerek toplantıya eşofmanla gelmekle yanlış mı yaptım acaba diye düşünüyordu. Bakışları karşı duvarda Slav tarzı nakışlarla bezenmiş ahşap bir çerçevenin içindeki Nazım Hikmet'in Seni Düşünüyorum başlıklı şiirine kaydı. Dördüncü ayrımın sonu.